Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is your Captain Bahas.
Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha yayınında sizlerle birlikteyiz. Bundan önceki videolarımızda olduğu gibi tekrardan size bir pilot arkadaşımızı tanıştıracağız. Bu sefer batıya gitmek yerine doğuya gittim ve bayağı bir uzak doğuya kadar gitmiş ve orada şu an çalışan bir pilot arkadaşımızla beraberiz. Mert Yiğit bizimle beraber bugün. Mert, hoş geldin.
Hoş bulduk Bahadır abi.
Nasılsın? Her şeyden evvel nerede olduğunu insanlara ben söylemedim. Sen anlat istersen.
İyiyim, teşekkür ederim Bahadır abi. Sen nasılsın? Ben şu an Hong Kong'dayım. Yaklaşık 1,5 yıldır Hong Kong'da bir tane şirkette çalışıyorum, havayolu şirketinde.
Ne tür uçakla uçuyorsun?
37'de uçuyorum ben.
737'cisin. O zaman senden ilk önce nasıl oldu da Hong Kong'a gittiğinden evvel nasıl bir eğitimle oraya gittin? Ben onu merak ediyorum. Yani daha önceden Türkiye'de uçtun mu? Eğitimin nasıldı? Ben onları biliyorum ama bilmeyen arkadaşlarımız için onu bana anlatabilir misin rica etsem?
95 yılında Ankara'da doğdum ben. İlkokul, ortaokul, lise hepsini Ankara'da tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a taşındım. Özel Üniversitesi'ne pilotaj bitirdim. 2017 yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra da Pegasus'a başladım. Pegasus'ta yaklaşık 6 yıl uçtuktan sonra önüme böyle bir fırsat geldi. Değerlendirmek istedim. Sonra da işte yaklaşık 15-16 işte kaba hesapla 1,5 yıldır da Hong Kong'da bir tane şirkette uçuyorum.
Peki Pegasus'ta 737'de mi uçtun yoksa 320'de mi uçtun?
İkisinde de uçtum. Yaklaşık 4,5 yıl Boeing'de uçtum, 1,5 yılda Airbus'ta uçtum. Ondan sonra tekrardan Boeing'e döndüm. Öyle bir bayağı bir git gel oldu yani.
Şimdi benim hiçbir Airbus deneyimim yok. O yüzden senin gibi insanları bulduğum zaman konumuzla hiçbir alakası yok bugünkü konumuzla ama Airbus mu Boeing mi, hangisini daha çok seviyorsun diye sormayacağım. İki çocuğundan hangisini daha çok seviyorsun gibi bir soru olur o. Hangisinin bazı özelliklerini seviyorsun, hangisinin bazı özelliklerini seviyorsun? Onu biraz anlatabilir misin bana?
Yani Airbus'un tabii ki daha güncel, yeni bir uçak olmasından dolayı belirli başlı korumaları var uçuş esnasında ve onlar mesela bayağı güzel. Boeing'in de mesela daha böyle manuel bir uçak ve iniş kalkışlardaki pilot olarak alınan has daha fazla diyebilirim. Ama yani ben kendi açımdan Boeing'de daha fazla tecrübem olduğu için Boeing'de kendimi daha rahat hissediyorum ama bu herhangi iki uçaktan birine şey tercih ederim gibi bir şey değil. Kendimi işte daha biraz daha tecrübeli olduğum için Boeing'de kendimi daha rahat hissediyorum diyebilirim.
Anlıyorum. Peki o zaman Türkiye'de uçuş eğitimini aldın. Uçuş eğitimini üniversitenin içerisinde mi aldın yoksa üniversiteden sonra veya üniversiteden önce mi aldın?
Bizim şöyleydi. Özel Üniversitesi'nde Havacılık Fakültesi vardı. 4 yıllık bir bölüm. İlk yıl bütün dersler mühendislik dersleri gibiydi. Herhangi bir havacılık dersi yoktu. İkinci yıla geçtiğimiz zaman havacılık dersleri olmaya başladı. Yer eğitimini Özyeğin'den aldık. Uçuş eğitimini de Acep'ten aldık. Mezun olduğumuz zaman da üniversite diplomasıyla pilotaj eğitimi olarak mezun olduk.
Peki daha sonradan Pegasus Hava Yolları'na girdin. Hava yoluna uçuş eğitiminden hemen çıktıktan sonra girdiğin zaman seni zorlayan şeyler oldu mu? Mesela bir anda çok daha büyük bir uçakla uçuyorsun. Bu belki zorlamıştır. Veya hava yolunun sürekli olarak bir koşturma şeklinde olan bir programı olabilir. O zorlamış olabilir. Mesela ben kendimden örnekler birden verdim senin için. Seni zorlayan ve daha sonradan böyle açmak için çaba sarf ettiğin bir takım şeyler oldu mu?
Bu pilotun bence o İngilizce seviyesiyle alakasız bir durum. Çünkü Türk olup İngiltere'de büyüyen, Amerika'da büyüyen arkadaşımız da vardı. ATC konuşmaları biraz farklı gelebiliyor ama o da alışma süreci. Kimisi 3 ayda alışıyor, kimisi 6 ayda alışıyor. Ve rostering bakımından cidden bayağı bir yoğun. Çünkü uçuş okulunda biz işte 2-2,5 yani o uçuş eğitimini aldığınız dönem, hadi kaba hesap 3 yıl olsun, toplamda 200 saatten biraz daha fazla uçmuştuk. Ama işte hava yolunda belki 200 saati 4 ayda çok rahat yapılabiliyor vesaire. O yüzden işte o yoğunluk vesaire derken ona da alışmak değişik olmuştu ama sonuçta şey dediğim gibi 6 ay, 7 ay belki bir yıl sonra insan alışıyor. Tabii işte o hava yolunun getirdiği kendine az operasyon farklılıkları vesaire de var.
Anlıyorum. Peki Pegasus'ta uçtun belli bir süre. Pandemi sırasında da uçtun zannediyorum. Belli bir miktarda uçmuşsundur. Daha sonra yurt dışı olayı nereden aklına geldi? Yani senin her zaman için içinde olan bir istek miydi? Yoksa ya bir dakika ya bir gün uyandın kalktın ben de bir acaba yurt dışını denesem mi diye mi başladın o olaya?
Aslında böyle hep aklımda olan bir şeydi ama illa yani yapmam gereken bir şey vesaire falan da değildi. Pegasus'ta da halimden memnunum, keyfimden memnunum. Hava yolundan da memnunum aslında. 2010 yılında mezun olduktan sonra özelinde herkes gibi iş aramaya başladım ben de ve Türkiye'deki neredeyse her hava yoluna başvurdum çünkü o zaman tecrübesizdim. Sonra işte internetten de bakınıyordum vesaire, bu headhunter siteleri var havacılıkla alakalı. Böyle işte iş başvuruları vesaire yapabileceğiniz. İşte bunların bazıları aviation.cv, latestpilotjobs.com. Onlara da bakınırken işte birkaç tanesinin böyle aylık mail listesine dahil olmuştum. Bana işte 3-4 haftada bir mail atıyorlardı. Aslında yani bu maile bakmıyordum bile. Bir gün işte evde canım sıkılırken bilgisayarda dolaşıyordum boş boş. Maillerime de bakayım dedim. Sonra Hong Kong'dan bir tane şirket var. İlgimi çekti. Şartlarını da yerine getiriyordum. Ondan sonra dedim bir başvurayım. Mülakat tecrübesi olur. Ta Hong Kong'a kadar gitmem herhalde kabul alsam da. En azından bir mülakat tecrübesi olur. Ondan mülakatı vesaire geçersem de bir 3-4 günlüğüne Hong Kong'a çağırırlar herhalde. Hazır gitmişken de bir Hong Kong'u da görürüm vesaire işte. Zaten yeni yerler görmeyi vesaire de seviyorum vesaire. Öyle bir başvurdum. Sonra işte ondan mülakat birkaç tane testler vesaire olduktan sonra beni Hong Kong'a değil İstanbul'da olduğum için Londra daha yakın diye Londra'ya davet ettiler. Simülatör mülakatı için. Gittim oraya da simülatöre girdim vesaire. Sonra işte bir zaman yaklaşık bir hafta 10 gün sonra mail attılar olumlu diye. O zaman işte böyle bir ciddileşmeye başladı olay benim için. Biraz zaman istedim. İşte arkadaşlarımla, ailemle konuşayım vesaire falan diye. Sonra işte biraz Hong Kong'da araştırdım. Yaşam şartları nasıldır vesaire falan diye. Sonra da bu güzel bir deneyim olabilir diye düşündüm. Sonra da işte Hong Kong'a gitme kararı verdim. Yaklaşık 2 yıl önce verdim bu kararı. İşte çalışma izniydi vesaire işte evrak işleri falan derken bir 4-5 ay geçti. Aşağı yukarı da işte 1,5 yıldır buradayım. İyi ki de gelmişim diyorum.
Süper. Hong Kong'da zamanında ben de 3 aylığına bir özel jette çalışmıştım. Zamanında çalıştığım şirketin Embraer 170 ve 190'larını uçurduğum zaman Embraer'in 190'lardan devşirme bildiğine G1000 diye bir şeyi var, iş jeti var. Orada 3 aylığına çalışmıştım. O zaman ben de ilk defa gitmiştim ve gerçekten de hoşuma gitmişti. İnsanlar zaten Hong Kong'u ya çok severler ya da nefret ederler. Bence öyle bir yer, değişik bir yer açıkçası. Ama yani senin uyumunda bir takım sıkıntıların oldu mu? Mesela ne bileyim Türk yemeklerini özlüyor musun falan diye sorayım sana veya ne bileyim ailenden ayrısın tabii onun da etkisi vardır. Bu uyum süreci nasıl geçiyor veya tamamlandı mı? Bir de onu sormak lazım. Yani 1,5 sene çok da uzun bir zaman değil nereden bakarsan. Sürekli Türkiye'ye gidip gelme olanağın vesaire oluyor mu?
Türk yemeklerini zaten özlememek mümkün değil. Şey dünyanın en güzel mutfaklarından bir tanesi kesinlikle. Ve yani kimle konuşsam Türk olduğumu söylesem, "Aa, ben sizin yemeklerinize bayılıyorum." diyorlar hepsi. Onun dışında ailemle birkaç defa ben gittim. Bir defa onlar geldi vesaire. Onlar da işte yarı emekli pozisyondalar. Öyle olunca gelip gitmeleri biraz daha rahat olabiliyor. Onun dışında 1,5 yıl oldu. Yani evet aslında alışmak için işte vesaire yeter bir zaman gibi de düşünülebilir ama daha hala Hong Kong'da keşfetmediğim çok yer var. Aşırı büyük bir şehir olmamasına rağmen. İlk başta zordu tabii işte eve çıkarken vesaire işte çünkü burada da çok fazla bir Türk popülasyonu yok. Mesela atıyorum Hollanda olsa, Almanya olsa, İngiltere olsa orada yaşayan arkadaşlarım var. Bir evle alakalı bir sıkıntı olsa vesaire işte nasıl çıkılır, nasıl yapılır vesaire. Onlardan da yardım vesaire kolaylıkla alabilecek durumdaydım ama Hong Kong'da hiçbir tanıdığım yoktu benim. Öyle geldim. Bizim tip eğitimi aldığımız arkadaşlarımız da dünyanın farklı yerlerinden gelen arkadaşlardı. Onlar da benimle aynı durumdaydı. Birbirimize destek olduk ve bir şekilde o süreci atlattık, alışma sürecini. Ama dediğim gibi daha hala keşfetmem gereken çok yer var Hong Kong'da.
Şeyi sorayım sana, bir aylık bir uçuş programın nasıl belirleniyor Hong Kong'daki şirketinde? Ayda kaç gün boşun oluyor? Onları biraz anlatabilir misin bize?
Roster bakımından çok daha rahat bir roster var Türkiye'de uçtuğum şirkete göre. Ve yani Türkiye'deki şirketlerin çoğunda roster 3 aşağı 5 yukarı aynı. Genelde biz burada işte 70 saat, 75 saat vesaire uçuyoruz. İşte yoğun olmayan aylarda da işte 60 vesaire düşüyor. 70-75 saatlerde uçtuğumuz zaman yaklaşık 11 günle 10 gün arası uçuşumuz oluyor. Ve yaklaşık onun dışında da bir 6 gün vesaire standby'ımız oluyor. Ki standby'larda aranma vesaire neredeyse olmuyor gibi. Onun dışındaki günlerde genel olarak boşuz. Gece uçuşu mesela burada genel olarak Hong Kong'da tabu gibi bir şey. Gece uçuşunu sadece kargo pilotları yapar gibi bir algı, düşünce var.
Evet.
Şirkette arkadaşlarla konuşuyoruz. Mesela bu 2 tane gece uçuşum var deyince bayağı fazlaymış ya falan muhabbeti oluyor. Rosu genel olarak
Çünkü
rahat yani. Onu söyleyebilirim.
evet özellikle mesela bizim Türkiye'deki konum nedeniyle geceleri Avrupa'ya kadar çıkıp ondan sonra sabah dönmeler çok olabiliyor veya tam tersine Orta Doğu'ya devam edip arkasından sabah dönmeler olabiliyor. O bakımdan birazcık daha gece uçuşu açısından Türkiye'de çok daha fazla yoğunluklar olabiliyor. Kargo pilotu demişken biz bayağı bir gece uçuyoruz zaten çoğunlukla. Onun da etkisi var tabii ki. Peki 737 uçurmak Türkiye'de sen uçurdun, Hong Kong'da uçurdun. Mesela bir uçağın uçuruluşu dünya çapında aynı mı yoksa şirketler arasında, prosedürler arasında farklılıklar oluyor mu? Eğer oluyorsa uyum nasıl sağladın? Bir de onu öğrenmek istiyorum senden.
Yani genel olarak zaten dünya üzerindeki çoğu şirket F.com'dan şeylerini alıyorlar. Yani bu prosedürleri vesaire alıyorlar. Ama ufak tefek bazı değişiklikler olabiliyor. Bunlar mesela ekstra call-out'lar vesaire olabilir. Ama zaten herhangi bir işte uçakta uçuşunuz varsa, atıyorum daha önce 37'de uçurduysanız tekrardan bir başka şirkette 37'de uçurmak eski yani ilk aldığınız eğitime göre çok daha rahat ve kolay geçecektir. Dediğim gibi işte o ekstra call-out'lar veya ufak tefek prosedürler vesaire daha işte emniyetli yani emniyet dediğim gibi daha muhafazakar bir şekilde olacak şekilde değişik call-out'lar vesaire prosedürler olabiliyor. Onun için de tip eğitim var zaten işte nüfus esnasında instructor'lar vesaire diyorlar bak işte böyle böyle bir prosedürümüz var şirkette vesaire falan diye. Zaten nüfusun amacı o. Nüfus uçtuktan sonra da o ekstradan ekstra veya öbür şirkette olan veya olmayan prosedürlere de hakim oluyorsunuz.
Peki seni Hong Kong'a gittiğinde profesyonel olarak ve kişisel olarak en çok şaşırtan ne oldu?
Tayfunlar diyebilirim çünkü Türkiye'de de özellikle Antalya civarlarında vesaire zaman zaman hava çok kötü olduğu durumlar oluyordu. Ama tayfun bambaşka bir şeymiş. Onu gördüm. 160-180 millik bir tane bir şey oturuyor şeyde ve yani üstünden geçeyim deseniz zaten aşırı sıcak olduğu için performansınızı etkileyebiliyor. Gerçi 37 uçakların bu genel olarak daha rahat. Daha 3 Airbus'ları etkilen bir durummuş. Airbus'tan gelen arkadaşlarımızın bahsettiğine göre. Bir de Çin'de uçmak zaten başlı başına bir farklılık. Mesela Çin hava sahasına girdiğiniz zaman olabildiğince yukarıdan girmeye özen göstermek gerekiyor ki çünkü Çin'de herhangi bir böyle 2-4-0, 2-5-0'larda takılı kalıyorsunuz ve herhangi bir böyle bir hava hadisesi olduğu zaman da yani üstünden de geçemiyorsunuz 25 bin fitte uçtuğunuz için. Ve heading almanız çok çok zor. Genelde offset uçuruyorlar. Offset'in uçurmalarının sebebi de yeteri kadar airway yok. Ve yani çünkü hava sahalarının çoğu askeri hava sahasında olduğu için airway zaten hiçbir şey olmasa bile ATC diyor işte mesela bu rotada devam et ama 3 mil sağından 3 mil solundan işte genelde 3'ün katlarıyla devam et diyorlar vesaire. Metro kullanıyorlar. O yüzden Çin'de ilk başlarda uçmak yani istediğiniz kadar tecrübeli olun. Biraz alışmak için zaman gerekiyor. İşte bir iki ay gerekiyor Çin'de uçmak için alıştığınız zaman. Ve aynı zamanda mesela Çin FAR'ından dışında uçtuğunuz zaman da mesela bir tane tayfun var. Tayfun hemen 30 milinden geçeyim dedi. Yani 30 mil sola açılsa kurtarılacak mesafede mesela. Ama Çin mesela kendi FAR'ına yaklaştırmak istemiyor. Herhangi bir işte EPRO planınız yoksa. Öyle olunca oradan geçemiyorsunuz. Şeye de gidemiyorsunuz. Çin FAR'ına da girmenize izin vermiyor planınız yoksa. Öyle olunca öbür taraftan falan. Yani böyle bazı ufak tek alışma durumları olabiliyor Çin hava sahasında uçmanın.
Evet, Çin'e çok fazla uçan biri olarak bunları ben de şey yapıyorum, yaşıyorum. Bir de tabii ki İngilizce problemi var. Gerçi onu son yıllarda birazcık bayağı ilerlettiler ama standart konuşmaların dışında konuşmalara geldiği zaman o zaman afallıyorlar maalesef. Kendine özgü bir hava sahası açıkçası.
Aynen öyle. Ya ben mesela şey fark ettim. ATC'lerin İngilizceleri gayet iyi bence. En azından anlaşılabilir. Ben işte herhalde anlayamayacağım vesaire falan diyordum. Ama kendi aralarında genelde Çince konuşuyorlar. Özellikle işte departure ve arrival
evet.
Trafiklerinde. Öyle olunca siz de anlayamıyorsunuz. Yani şey ne zaman araya gireceğim vesaire. Sustukları zaman herhalde konuşmaları bitti diye araya giriyorsunuz.
Aynen.
Grand Staff'larda da şöyle oluyor. 7-8 kişi oluyor. 6-7 tanesi İngilizce bilmiyor. Bir tanesi İngilizce biliyor. Onunla işte anlaşıyorsunuz vesaire. Onun için az biraz ikinci ders almaya başladım. 2,5-3 aydır. Umarım onu geliştirebilirim de en azından şehre indiğim zaman bir şekilde iyi kötü anlaşabilirim.
Ya Hong Kong'da da hemen hemen herkes İngilizce bildiği için çok da büyük bir sorun olmuyordur.
Yok yok zaten şeyle alakalı. Yani şeyle Hong Kong'la alakalı İngilizce'de hiçbir sıkıntı yok.
Mert, peki o zaman sana şunu sorayım. Diğer yurt dışında çalışan arkadaşları da sorduğum sorunun benzerini soracağım. Senin adımlarını takip etmek isteyen Türkiye'deki veya başka bir yerdeki arkadaşlar ne yapabilirler? Onlara önerilerin nedir?
Onlara önerilerim CV'lerini güncel tutsunlar. Ayda bir vesaire işte öyle bir internetten şey bakınsınlar hangi işte şirketlerde uygunluk var vesaire diye. Ümitlerini yüksek tutsunlar. Bu işin olayı sonuçta ihtiyaç. İhtiyacı olan şirketler vesaire. Mesela geçenlerde KLM Direct Entry kaptanlarda Flemen çeşartını kaldırdı. Yani tabii işte daha hala AB pasaportu, yasa lisansı şeyleri vesaire de var. Ama ümitlerini yüksek tutsunlar ve bakımaya devam etsinler. Aynı zamanda büyük şirketlerin road show'ları oluyor. Mesela işte İstanbul'da da birkaç defa gelmişlerdi galiba ve işte Avrupa'da işte Paris'e gidiyorlar, Milano'ya gidiyorlar vesaire. O road show'lara katılmalarını öneririm. Çünkü oralarda da işte yeni insanlarla tanışabilirler ve aynı zamanda başvuru yaptıkları zaman oradaki insan kaynakları sizin işte roadshow'a katıldığınızı gördükleri için hem işte ekstradan bir olumlu olur onlar için. Aynı zamanda zamanda süreçlerini de daha hızlandırabilirler bu şekilde. Ve olabildiğince büyük küçük şirket demeden onlar mülakatlara vesaire girsinler. Sonuçta bir yerden kabul aldığınız zaman geçeceksiniz diye bir şey yok. Mülakat tecrübesi de çok çok önemli bir şey. Yarın bir gün işte asıl gitmek istediğiniz şirket içinde ne kadar mülakat tecrübeniz olursa o kadar iyi.
Süper. Bu arada not da düşelim istersen. Seninle de bağlantı kurmak isterlerse adın soyadın zaten ekranda var. LinkedIn'den bağlantı kurup gerekli daha fazla ayrıntılı bilgileri de alabilirler tamam. diyelim. Bana konuk olduğun için çok çok teşekkür ederim. Gerçekten ben dediğim gibi amacım ya bu kanalın amaçlarından bir tanesi de genç arkadaşlara mümkün olduğunca yol göstermek ve unutmasınlar ki sadece Türkiye değil, Türkiye dışında da yapabilecekleri bir meslekleri
kesinlikle,
olduğunu
kesinlikle.
Tanıtmaya çalışıyorum. Aynen. Çok teşekkür ederim bana zaman ayırdığın için. Bu boş gününde seni meşgul ettik. Başka videolarda umarım görüşürüz. Daha ileriki aşamalarında da tekrardan senin güncel bilgilerini arkadaşlarımızla, kanaldaki takipçilerimizle paylaşırız. Çok çok teşekkürler.
Görüşürüz tamam. Bahadır abi. Kendine iyi bak. Güle güle.
Evet arkadaşlar, bugün çok değerli bir arkadaşımızla beraberdik. Kaptan Mert Yiğit'le beraberdik. Hong Kong'taki bir hava yolunda uçuyor. Onunla Türkiye'deki eğitim sürecini anlattık. Birazcık paylaştık. Arkasından Hong Kong'a nasıl gittiğini anlattık. Eğer dediğim gibi kendisine sorularınız olacak olursa kendisine LinkedIn'den Mert Yiğit bu kadar basit isim ve soyadıyla ulaşmanız mümkün. Zaten aradığınız zaman çıkıyor da. Eğer bu konuda başka sorularınız olursa videonun altına da yorum yapmayı unutmayın. Bu videoyu da rastlantı sonucu rastladıysanız ve kanala da abone değilseniz abone olmayı da sizden rica ediyorum. Bambaşka Kaptan Baha videolarında ve podcastlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Havacılıkla ve bu kanalda kalın. Hoşça kalın.